Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden iyi günler efendim. Bugün 15 Eylül 2020 günlerden Salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi, hafta içi her gün olduğu gibi. Önce özetleri verelim. Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 29 milyon 303.000'i aşmış gözüküyor. Aşağı yukarı rakam tabii bu. Can kaybı 928 bini aştı. İyileşen 19 milyondan fazla insan var. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü son salgın olmayacak ikazını tekrarlıyor. Notları aktaracağım önümüzdeki dakikalarda ama bugün Akdeniz geriliminden yine başlıklar var. Türkiye'nin en baş dış politika konusu haline geldi. NATO karargahında yine Yunanistan ve Türkiye heyetleri arasında toplantı yapıldı. Ayrıştırma adı verilen bu toplantı askeri teknik bağlamda. Yunan Başbakanından mesajlar var. Avrupa Birliği dış politika şefinden Joseph Borrell'dan Avrupa Parlamentosu'nda mesajlar var. Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanı var. Yeri biraz farklı, Ege gibi gözüküyor. Dolayısıyla nedenlerini anlayabilmiş değiliz. Bugün bu konuya bakacağız. Türk dış politikasında Yunanistan'la Akdeniz üzerinden yaşanan gerilimde bir NATO molası verilmiş gözüküyor. Bu mola verilmişken Türkiye dış politikasının Akdeniz bağlamındaki durumuna bakmak lazım. Bir de Akdeniz'de çok fazla gelişme var. Suriye Savaşı'ndan beri 10 yılın sonucunda gelinen noktada bir başka denklem kuruluyor. Bunu anlamak lazım. Rusya Dışişleri Bakanı ve Amerikan Dışişleri Bakanı'nın en son Kıbrıs ziyaretleri, Amerika ile Yunanistan arasındaki son yakınlaşma gerçekten bölgede nelere işaret ediyor? Hepsi Türk dış politikasının duruşunu ilgilendiriyor. Bugün programın ikinci yarısında Aydın Sezer, bağımsız siyasetçi, medya günlüğü yazarı Aydın Sezer'e bağlanacağız ve hem Ege hem Akdeniz bağlamında aklımızdaki soruları kendisine yöneltmeye çalışacağız. Orta Doğu'dan başka başlıklar var. Bugün tabii Beyaz Saray'da yine tarihi bir gün diyebiliriz. Çünkü İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme anlaşmasına imza konulacak bugün. Bahreyn'de son dakikada eklendi ki bu hafta bakmaya çalışacağız bunun da anlamına. Ama tarih bir dönüşüme işaret ettiğini söylemek mümkün efendim. İdlib'de yeni gerilim alametleri var. Suriye'de Kuzeydoğu'da düşen Amerikan helikopteri ile ilgili bilgiler var. Orta Doğu'dan başka başlıklar var. Avrupa ile Rusya arasında Navalny geriliminin devam ettiğini, Belarus lideri Lukashenko'nun da Soçi'de Putin'le buluşması gibi başlıklar olduğunu belirterek başlayalım Eksen'e diyeceğim. Önce frekansları tabii vermem gerekiyor. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den Ekseni dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımızın linkini de Twitter'dan paylaşıyorum. Oradan da izleyebilir ve likelarsanız da tabii seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid-19'la ilgili son rakamları aktardım size. Artık hakikaten işte 30 milyona yakın bir vaka sayısı var dünya çapında. 1 milyona can kaybı 1 milyona yaklaştı. 928 bin, 29 bin civarında. Ve bütün dikkatler sonbahara, işte okulların açılması da vesaire çevrilmiş vaziyette. Dünya Sağlık Örgütü'nün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un yine açıklamaları vardı. Bu son salgın olmayacak, son küresel acil sağlık durumu da olmayacak dedi. Tabii yani bütün dünyayı bu şekliyle etkileyen 100 yıl önceki İspanyol gribinden beri bir salgında görülmedi. Yani Afrika'da Ebola çıkıyor ama bütün dünya bunun etkilerini yaşamıyor. Bu başka bir durum tabii. Dolayısıyla da böylesine bir küresel çapta bir salgın mekanizmasının İla nihayet devam edeceğini ima ediyor olması çok kaygı verici açıkçası. Ne zaman bitecek diye herkes hayatına geri dönmek istiyor tabii. Bir de yeni normal mefhumları çıkmıştı. Tabii ekonomiyle de ilgili aslında gelişmiş sağlık sistemleri, güçlü ekonomileri olanlar da vuruldu bu işten. Ders alınması lazım falan diyor ama alınacak Ghebreyesus'un işaret ettiği ders nedir? Kamucu sağlık sistemi kurmak, başka çaresi yok çünkü Yoksullar bu işe daha çok maruz kalıyor ve bulaştırıyorlar. Zenginler sürekli mütemadiyen tecrit altında yaşayabilirler. Hani bilim kurgu filmlerindeki gibi bir distopya ile bu sefer karşı karşıya kalabiliriz. Bu sistem yürüyebilir mi? O da ayrı bir soru işareti elbette. Gebreyesus'un sözünü ettiği doğru siyasi finansal yatırımlar filan, yani ekonomi uzmanı gibi konuşmuş ama nedir bunlar? O da ayrı bir tartışma konusu açıkçası. Kendisi öyle söylemiş. Fakat salgınla ilgili insanlığa maliyetlerden elbette bahsedilmiş. Amerika'da Eylül ayı henüz ortasındayız. 15 Eylül'deyiz. 198.562 200 bini yakaladı Amerika. Bu rakamlar çok tabii daha ağır tahminler de yapılıyordu önlem alınmaması nedeniyle ama hakikaten can kayıpları büyük Amerika Birleşik Devletleri'nde. Son 24 saatte bulaşan kişi sayısı 32.362 artışla 6 milyon 7 milyona yaklaşıyor. 711 olarak açıklanmış. Brezilya, Hindistan her gün aktarıyorum size. Oralarda da işte hakikaten 4,5 milyona yaklaştı. Hindistan'da, Brezilya'da vakaların sayısı. Brezilya'da 9 aylıkken İspanyol gribine yakalanmış Raimundo Leonardo de Oliveira. 102 yaşında bu kez Covid-19'a yakalanmış ama yenmiş. Onu da yenmiş. İspanyol gribini yendiği gibi. Çok dikkat çekici. İşte torunu büyük babasını bir daha göremeyeceğini falan zannetmiş tabii bu süreçte. Taburcu olunca da ilk söylediği şey torununu çok özlediği olmuş. Hakikaten insani bir not olarak bunu da haber olarak aktarayım size. Hindistan'da meclis açıldı. En az 35 milletvekilinde Covid-19'a rastlandı. Böyle gidiyor bu işler dünyada. Türkiye'de de TBMM'de de bolca vaka olduğunu anlıyoruz bu yaz aylarındaki gelişmelerden. İspanya'da artış var. 3 günde 27.404 artış. Yani artık böyle 27 binler, 20 binler, 30 binler şeklinde vakalar görülmeye başlanmış durumda. Fransa'da da aynı şekilde alkol gece hayatı tüketimine kısıtlama getirmişler. Sanki Covid-19 alkolden ve gece hayatından bulaşıyormuş gibi bir izlenim yaratıyorlar dünyada. Acaba hakikaten öyle mi diye de sormak istiyorum ama barlar ve gece kulüpleri 00.30 ile 6 arasında kapatılmasına karar verilmiş. Bakanlık yapmış açıklamayı Fransa'da. Böyle İçişleri Bakanlığı yapmış açıklamayı. İngiltere'de İçişleri Bakanı Patel, komşularınızı ihbar edin diyor. Parti yaparlarsa ihbar edin. Yani millet arada bunalıyor tabii. Yani şurada bir parti yapalım. Hani ateşleri de yüksek değil bizim komşuların filan diye düşünüyor olsalar gerek ki. Böyle vakalar görülmeye başlanmış ve bakan da komşuları gammazlamakla alakası yok benim önerimin. Kişisel sorumluluğumuzu yerine getirmekten başka bir şey değil demiş. İşte yeni normal dedikleri de böyle acayip bir şey oluyor bu arada. Efendim Yunanistan'da Midilli Adası'ndaki Moria kampında 35 vaka tespit edilmişti sığınmacılar arasında, çoğu Afgan. Ve yakıldı ya da yandı bir şekilde kamp. Şimdi Yunanistan'da büyük tartışmalar başlamış durumda, aktarıyorum size sürekli. Avrupa'da da 400 rehberi, yani ebeveyni olmayan çocuğu dağıtacaktı Avrupa içerisinde, Avrupa Birliği. Almanya 1500 sığınmacıya kapılarını açmayı planlıyormuş en son. İçişleri Bakanı Horst Seehofer bu konuda anlaşma sağladıklarını duyurmuş vaziyette. Topunu alsın Avrupa Birliği, bütün üyeler arasında dağıtsın diyeceğiz ama Avrupa Birliği içerisinde tabii olay çıkacak. Özellikle Doğu Avrupa sığınmacı almak istemiyorlar. Hem kültürel hem ekonomik sebeplerle. Ürdün'de camiler, okullar yeniden kapatılıyor. Çünkü Covid vakalarında artışlar söz konusu olmuş ve hükümet sözcüsü böyle bir açıklama yapmış. Gördüğünüz gibi biz Türkiye'de çok rahat yaşıyoruz. Hele de iktidar partisi bir takım etkinlik düzenliyorsa hiçbir şey kapatılmıyor. Gayet normal bir biçimde yaşıyoruz. Bir tek işte maskeler, sürekli birileri maskenizi kontrol ediyor, o kadar. Ne kadar etkiliyor o tartışma konusu elbette. Efendim 1716, artık 1500'leri de aştı. Türkiye'de maalesef vaka sayısı son 24 saat için dün akşam açıklanan 63 can kaybı 50'leri de aşıyor. Hızla yükseliyor. Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama olmadığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dile getirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek ise salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebileceklerini dile getirmiş. Testlerin %15'i pozitif çıkıyor. Yani aslında vardı bu ama test yapılmadığı için bulunamıyor. Zaten test yapmak bir mesele, ben kendi arkadaşlarımdan, onların yakınlarından duyuyorum. Türkiye'de çok ciddi bir test kabusu yaşanıyor. Özel hastanelerde çok pahalı ve kuyruklara girenlerden tutun da öyle hikayeler var ki Türkiye'nin bu test problemini asla çözemediği, çözemediği sürece pozitif vakaları da göremediği, bulamadığı, tespit edemediği bir döneme girdiğimiz açık. Umarım daha fazla tartışılır bu mesele. Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktoru Afşin Emre Kayıpmaz ise 120 bin karantina kaçağı tespit edildiğini, izolasyonda olması gereken bu insanlar eğer toplum hayatına karışıyorsa durum vahim. O demek. Başka da anlamı yok hakikaten. Kabus gibi günler bizi bekliyor, öyle gözüküyor. Sağlıkçılar bu arada yürüyüş düzenlemek istediler. Çünkü doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız hayatlarını yitiriyorlar bu krizde. Değerli insanlar, büyük uzun yıllar bu mesleğe gönül vermiş, insan hayatı, insan canı kurtarmaya gönül vermiş isimler. Yerleri de böyle işletmeci gibi tak diye başka birini getirebileceğimiz insanlar değil. Ama ağır çalışma koşulları yüzünden durumları vahim, birer birer de ölüyorlar ve bugün bir gösteri yapmak istediler. İstanbul Valiliği yasakladı gösterilerini efendim. Bill Gates dünya çapında bu kimileri tabii komplo teorileriyle bu işlerin başın altından çıktığını öne sürüyor. Microsoft'un kurucusu 2021'in ilk çeyreğinde 4 adet koronavirüs aşısının bulunmasının beklendiğini söylemiş. Kendisi zengin ülkelere daha fazla destek vermeye çağırmış. Bilemiyoruz çok büyük bir hayırsever mi yoksa bu Covid-19 komplo teorilerinde anıldığı gibi mi? Umarız tam aksidir efendim. Amerikalı ilaç firması Pfizer yeni tipte Covid aşısının etkili olup olmadığının Ekim sonuna kadar tespit edebileceklerini ve yıl sonundan önce piyasaya sürebileceklerini söylemiş. Bunu da hayırlı haber olarak inşallah gerçektir duyuralım. Tıpkı Sputnik V aşısında olduğu gibi 2 haftada 55 bin gönüllü test için kayıt yaptırmış. Aşılar böyle bulunuyor. Gönüllü olmazsanız yani kobay kültürüyle aşı meselesi çözülecek bir şey değil diye tekrar altını çizeyim. Ayrıca Rusya'da 26 aşı ayrı aşı geliştirmeye girişimi olduğunu da açıklamış Rus makamları efendim. Şimdi dış politikaya gelelim. Yunan Başbakanı Türkiye ile derhal istikşafi görüşmelere 2016'da durmuştu. Başlamaya hazır olduklarını duyurdu. Atina'yı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ziyaret etmişti. Bu vesileyle bu görüşmeden sonra açıklamalar yaptı. Derhal başlamaya hazırız dedi. Tabii Türkiye'nin provokasyonlara son vermesi, somut adım atılması bu anlamda herhalde donanmanın çekilmesini kastediyor. Deniz yetki alanları konusunda böyle olursa görüşürüz ifadelerini kullanmış durumda. Öncesinde de tabii Yunan tarafından hep Türkiye'nin arada derede sıkışıp kaldığı, taviz vermek zorunda kalacağı söylemleri öne çıkmış idi, hatırlayalım. Bugün Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell da Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yaptı ve kendisi de Türkiye ile ilişkiler tarihte bir dönüm noktasında vurgusunu ihmal etmedi. Gelecek günlerde ne olacağına bağlı olarak o ya da bu yöne gidecek dedi. Bu da enteresan. Havuç sopa taktiği deniliyordu Avrupa'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı taktik. Tabii burada Türkiye'de hukuk devleti ilkelerine falan da temel insan hakları değerlerine de giren bir konuşma yaptı. Oruç Reis'in Türkiye'ye, Antalya'ya geri dönüşünü bize diyalog için daha fazla adım atılabileceğine yönelik umut vaat ediyor dedi. Türkiye'deki geri çekilme tartışmalarını doğrulayacak nitelikte bir anlayış ve algılama olduğunu tespit etmek lazım. Diğer yandan da yaptırım seçeneğinin masada olduğunu dile getirdi Joseph Borrell. Bunu tabii Avrupalılar dile getiriyorlar zaten. Onu da aktaralım. Göç akımları sığınmacılarla ilgili Türkiye'nin yardımı olmadan çözmenin zor olduğunu biliyoruz demiş. Bu sığınmacı politikası Ankara'nın kozuna dönüşmüştü. Böyle Suriyeli sığınmacılar bizim için şey, Avrupa ile ilişkiler kötüleştiği zaman sür sınıra. Düzeleceği zaman ay tamam de sınırı da kapat falan öyle bir hale dönüştüğünü hepimiz gördük bundan 5-6 ay 7 ay önce. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Pompeo Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret etmişti hatırlayacaksınız kısa bir süre önce. Ve oradan da Türkiye'nin askeri olarak bölgedeki varlığından yani Doğu Akdeniz'den varlığından derin endişe duyduklarını dile getirmişti. Rumlara 33 senelik silah ambargosunun sembolik deniliyor ama daha önem taşıdığını belirtmek lazım. Tabii Rusya'nın limanları kullanması, Rusya varlığından Suriye Savaşı açıldığı için biliyorsunuz Tarsus Limanı modernleştirildi. Haliyle boğazlardan Rus gemileri senelerdir geçiyor, oraya yardım götürüyorlar. Dolayısıyla bundan rahatsızlıklarını da dile getirmiş. Bu uluslararası denklemde de yeri var. Birazdan Aydın Sezer'le konuşacağız. Hepsi Türkiye'yi bir şekilde etkiliyor efendim. Bu konuşmada Çavuşoğlu Pompeo konuşmasına ne dendi bilmiyorum ama sadece Rum yönetimini ziyaret etti Pompeo. KKTC ile ilgili işte enerji kaynaklarından adanın Rum ve Türk halklarının birlikte faydalanmasından bahsetti ama KKTC heyetleriyle görüşmedi zaten. Böyle de enteresan bir ziyaretti. Daha çok Rusya hedefleniyormuş gibi bir izlenim uyandırıyordu. Bu ziyaret Türkiye'yi de çok mutlu edecek bir şey değildi ama yüksek sesli bir eleştiri de yok açıkçası. En azından isim cisim anılarak yapılmıyor Amerika'ya karşı. Çok dikkat çekici. Evet, şimdi bugün biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum gelişmeleri. Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı herhalde batıdaki hükümeti kastediyor olsa gerek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tümamiral Abdülhakim Abu Hulya. Libya'nın deniz kuvvetleri de varmış. Evet, onu kabul etmiş. Sarraç hükümetinin istifa ettiği yolunda bir takım iddialar var. O zaman ne olacak? Hakikaten Libya'da bölünmüşlüğü sona erdirmeye yönelik ateşkes girişimleri işe mi yarıyor? Onları biraz daha haberlerin gelişmesine ben en azından notlarımı çıkarttığım zaman net olarak görmedim bu gelişmeyi. Bakmak gerekiyor biraz daha sakin bir biçimde. Türkiye'de Trablus'taki hükümeti desteklemeye devam ediyor. Buradan işte Deniz Kuvvetleri Komutanı'yla da görüşmesi varmış Hulusi Akar'ın. Şimdi Rus heyeti bugün hem Libya hem Suriye'yi görüşmek üzere Ankara'ya gelecek, açıklama var. Zaten daha önce de görüşmeler olmuştu. Bu arada Suriye'de bir takım gelişmeler olduğunu aktarmam lazım. Hemen Orta Doğu'ya geçeyim. Öncelikle Haseke'de bir Amerikan helikopterinin düştüğü haberi vardı. Tel Haddad kasabasına düştüğü haberleri. Ölen kimse yok bilgisi geçildi. Kaza mı değil mi onu henüz bilemiyorum. Zorunlu iniş yapmış, yaralı yok diye bir açıklama var ama... Sana'ya da dayandırıyorlar bu helikopterle ilgili açıklamayı. Amerikan zırhlı araçları da çevirmiş durumdalar kendisini. İdlib'de de ortak devriye Türkiye-Rusya arasında gerçekleşmiş gözükmüyor. Ve bazı İdlib'de cihatçı gruplara yönelik bazı bombalamalar olduğu söyleniyor. Bugün tabii heyetler arası görüşmeye bakmak gerekiyor. Rus heyeti de Libya ve Suriye'ye görüşmek üzere gelmişken. Bu arada BM Genel Kurulu Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçilmişti. Görevine bugün devralıyor, başlıyor Eylül ayında. Eylül'de genel kurul oturumlarında başkanlık yapacak kendisi. 178 ülkenin desteğini almıştı. Eski diplomatımız Volkan Bozkır daha sonra AKP'den de milletvekili olmuştu efendim. Bugün asıl Orta Doğu'dan önemli haber Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasında resmi imzanın Washington'da Beyaz Saray'da Trump'ın ev sahipliğinde atılması çok önemli bir gelişme. Orta Doğu'yu nasıl etkileyecek? Bahreyn İçişleri Bakanlığı İsrail'le yaptıkları anlaşmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Bahreyn'de anlaşmaya geçtiğimiz Cuma günü katıldı. Onlar da savunuyorlar anlaşmayı, Bahreyn'in çıkarlarını koruyor diyerek. Ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Washington'a gitti. Dün aktarmıştım size. Başka Arap ülkelerinin de İsrail'le ilişkilerinin düzeleceğini söylüyor kamuoyunda. Bir de tabii yolsuzluk suçlamaları, Covid-19'u ele alış biçimi yüzünden tepkilerin altında Netanyahu. Ama bir yandan da aslında İsrail için çok önemli imzalar attığı da aşikar. 10 yıllardır devam ediyor. Mısır ve Ürdün'den bu yana bir dondurulmuş hal vardı. Şimdi bu kırılıyor açıkçası. Tabii F-35 uçakları talep ediyordu Birleşik Arap Emirlikleri bunun karşılığında. Trump'ın açıklamalarından İsrail'in muhalefetine rağmen bu uçakların Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilme olasılığının arttığını söylememiz mümkün. Ya da zaten belki İsrail'in çok da itirazı olmayabilir mi diye de sorabiliriz tabii ki bütün bu gelişmelere. Tabii İran bu süreçte hedefte. Dün aktarmıştım size Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından Bağdat'ta öldürülmesinden sonra İran'ın ABD'nin Güney Afrika'daki büyükelçisi Lana Marks'ı, Trump'a da yakın bir isim bu, ona suikast düzenlediği iddiaları politikoya Amerikan istihbarat tarafından sızdırıldı. Yani şimdi tanımadığımız, etmediğimiz, kimsenin umurunda olmayan birisini niye öldürsün İran? Kasım Süleymani gibi bir önemli bir figüre karşılık bir suikast yapılacaksa da o kişiye mi yapılır? Hakikaten çok acayip tabii. İran yalanlama yayınladı. Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade demiş ki yani İran uluslararası, Amerika'nın aksine uluslararası ilke ve geleneklere bağlı bir ülke. Kasım Süleymani'yi namertçe terör saldırısı düzenleme gibi eylemlere başvurarak en temel diplomatik ilkeleri ayaklar altına alınmış, uluslararası arenada haydut ülkeye dönüşmüştür Amerika Birleşik Devletleri ifadelerini kullanmış. Trump da hemen tabii iç politikada kullanıyor bütün bunları. İran'a siz bize saldırırsanız, elçimizi öldürürseniz biz de size misliyle yanıt veririz diyor. Tamamen Amerikan iç politikasına yönelik algılamak mümkün. Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı var. Amerikan Büyükelçiliği'nde sirenleri çaldırmış bu tabii saldırı. Bir İngiliz güvenlik subayının öldüğü öne sürülüyor. Britanya aksi bir açıklama yapmış olsa bile. Evet, Orta Doğu'dan aktaracaklarım bu kadar. Amerika'da başkanlık yarışında işte iklim değişikliği, Trump'ın inkarcılık suçlamaları, iklim kundakçısı diye nitelendirdi Joe Biden Trump'ı. Amerika'da işte bu ay sonunda herhalde Biden'la Trump arasında başlayacak başkanlık münazaralarını beklemekte asıl fayda var. Daha şenlikli olacağını belirtelim. Rusya ile Almanya arasındaki gerilim topu topu %2 oranında bir oy potansiyeli olan Alexei Navalny'nin Omsk'ta zehirlendiği iddiaları ki orada hastaneye yatırıldı. Sonra arzusu üzerine ailesi tarafından Almanya'ya gönderildi. Rusya bir zorlukla çıkartmadı. Almanya birdenbire orada Novichok adı verilen bu Skripal vakasında da geçen Novichok grubundan zehirli, asgari düzeyde zehirli bir maddeyle zehirlendiğini duyurdu. Herkes Rusya'yı suçladı. Navalny iyileşiyor bu arada. O da enteresan. Madem bu kadar ölümcül askeri düzeyde bir şeyle zehirlendiyse nasıl iyileşiyor? Rusya ise diyor ki biz Rusya sınırları içerisindeyken doktorlar zaten testler yaptılar. Böyle bir şey, zehirli madde bulmadılar. Almanya'dan verileri istiyorlar. Almanya verileri kişisel şeye dayanarak, yani sağlık verilerini korumaya dayanarak vermiyor. Vermeden ithamda bulunuyorlar özetle. Adli makamlara yardım sunulması için de talepte bulunmuş Rusya. Rusya ona da yanıt verilmemiş. Sergey Lavrov sonuçta Almanya ziyaretini iptal etti. Rusya Dışişleri Bakanı 15 Eylül bugün için planlanıyordu ziyaret. Heiko Maas'ın çalışma programında değişiklik nedeniyle iptal edildiği söylenmiş ama çok dikkat çekici açıkçası. Ve son günlerde de, iki gündür de Sergey Lavrov'un sert çıkışları var. Navalny'nin Rusya'ya yaptırımlar için gerekçe olarak, bahane olarak kullanıldığını söylemiş durumda. Bir de tabii açıkçası şu Kuzey Akım 2 meselesi hakikaten enteresan, dikkat çekici bir mesele. Onu durdurmaya çalışıyordu Amerikan diplomasisi ve büyük çoğunluğu da tamamlandığı için durduramıyordu. Almanya'da da aykırı sesler bu vesileyle yükseldi. Tabii Belarus meselesi de var bu işte, Belarus üzerinden. Hani Ukrayna yetmedi, Belarus üzerinden de bir Rusya'ya yaptırım yapalım. O yetmedi, Navalny üzerinden de bir yaptırım uygulayalım tarzında bir tutumlar olduğu aşikar. Soçi'de Putin Lukashenko'yu ağırladı. Rusya ile Lukashenko yönetim arasında da ilişkiler gergindi ama 9 Ağustos seçimleri sonrası sahnelenen renkli devrim girişimleri Belarus başkenti ve diğer kentlerinde işleri değiştirmiş gözüküyor Rusya'nın güvenlik algısı açısından. Putin bir yandan Belarus halkının mevcut durumu dışarıdan talimat almadan çözüme kavuşturması gerektiğini vurgulamış. Diğer yandan ekonomik yardımlar Belarus'a, musluklar açılmış. Tatbikatlar da başlamış durumda, ticaret hacmini artırmaktan bahsediliyor. Lukashenko da Rusya'ya daha yakın durmamız gerektiğini gördük diye adeta günah çıkartırcasına söylemler kullanmış vaziyette. Hem ikili ilişkiler, hem ticari ilişkiler, ekonomik işbirliği hepsi ele alınmış gözüküyor efendim. Son olarak biraz daha bir de Çin'le ilgili bir başlığım vardı. AB Çin liderler toplantısında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping video konferans yöntemiyle katılmış ve Çin'in iç işlerine karışmayın güzel kardeşim diye uyarmış. Kimleri uyarmış? Charles Michel, Avrupa Konseyi Başkanı, Ursula Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Merkel'in de katıldığı bir dönem başkanı çünkü Avrupa Birliği'nin Almanya. AB Çin toplantısına dönüşmüş burada. Son dönemde Çin sürekli Amerika'ya karşı bir takım açıklamalar yapıyordu. Avrupa'yla diyaloğu geliştirip ama bu diyaloğu geliştirirken bizim iç işlerimize karışmayın mesajları eşliğinde görüşme olarak bu dikkat çekici etkinliği de belirtmek lazım. Tabii Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Hong Kong'un ulusal güvenliği, AB üye ülkelerinin kaygılarını dile getirmiş, demokratik sesler duyulmalı, Uygur özerk bölgesi, Tibet'teki azınlıklar vesaire vesaire. Dünya devletini bir türlü kuramadılar ama böyle söylemlerle sürekli bulunuyorlar. Neye yarıyor bunlar onu da çok bilemiyorum açık. Neyi etkilediğini de bilemiyorum. Özellikle Çin söz konusu ise efendim. Evet şimdi bir ara verelim istiyorum. Sharon Danadel, In and Out of Love. Dinleyelim, bir nefeslenelim. Az sonra Aydın Sezer'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. See the mirror in your eyes. See the truth behind your eyes. Your eyes are haunting me. See the reason in your eyes, giving answer to the why. Your eyes are haunting me.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Aydın Sezer var. Hoş geldiniz yayınımıza Aydın Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Efendim şimdi Doğu Akdeniz için Türkiye'de Mavi Vatan mottosu kullanılıyor. Bu söylemler arasında bir NATO molası verildi. Yunanistan'la gerilim bu başlık altında yaşanıyor biliyorsunuz. Askeri toplantıların ikincisi bugün gerçekleştiriliyor NATO karargahında. Oruç Reis Antalya'ya çekilmiş vaziyette. Ankara yeni bir NAVTEX ilan etti ancak o galiba Ege'de. Onu anlayamadım tam olarak, onu da soracağım size. Ankara özellikle ön koşulsuz görüşmelerden bahsediyor. Adaların anlaşmalara aykırı olarak silahsızlandırıldığı bir dönemde ön koşulsuz Mavi Vatan söylemi varken biraz kafalar karıştı. Neden böyle? Öncelikle bunu sorarak başlayayım.
Şimdi açık söylemek gerekirse Ceyda Hanım, tam olarak soruyu işitemedim.
Öyle mi?
Bir bölümünü işitebildim, bir bölümünü, son kısmını duyamadım maalesef.
Şöyle tekrarlayayım o zaman efendim. Türkiye bu koşullarda yeni Navtex Ege'de bu sefer anlayamadık nedenini ilan etmiş durumda. Ön koşulsuz görüşmelerden bahsediyor Ankara. Diğer yandan da adaların silahlandırılmasından bahsediliyor. Yani Oruç Reis'in geri çekilmesi, tuhaf Akdeniz değil ama Ege'de Navtex ilan edilmesi, NATO molası verilmesi falan filan derken silahlandırma adaların, ön koşulsuz görüşme istiyor Ankara. Neden ön koşulsuz görüşme istiyor Türkiye? Biraz kafalar karışıyor, bunu söylemiştim.
Ben öncelikle Yunanistan tarafı da ön koşulsuz görüşme istiyor şeklinde takip ediyorum Yunan medyasını.
Evet.
Özellikle de zaten geçtiğimiz hafta başta Oruç Reis olmak üzere Türk savaş gemilerinin bölgeden çekilmesini de üstelik bir ön koşul olarak öne sürüyordu NATO Genel Sekreterinin yaptığı girişimler esnasında. Şimdi Ceyda Hanım, bizim Doğu Akdeniz'de özellikle Libya anlaşmasıyla başlayan süreçte, yani son 9 aylık gelişmelere bakacak olursak, bizim artık Yunanistan'la asıl sorunlarımızın özellikle Ege'de ve adalarla ilgili olduğu iyice anlaşılmaya başladı. Bunu şunun için söylüyorum. Ege sorunu çözülmeden, çünkü özellikle Ortay hattın ters tarafında, yani Türkiye tarafındaki adaların karasularıyla ilgili statüleri belirlenmeden Ege'de deniz alanlarıyla ilgili müzakere yapılmasının zaten teknik açıdan imkansız olduğunu söyleye geliyoruz. Özellikle 2000 yılından. Türkiye Yunanistan politik analiz gruplarının ortak çalışmasından. Çünkü siz de biliyorsunuz, izleyicilerimiz de biliyor artık. Karasuları aslında bir anlamda hem kıta sahanlığı hem de münhasır ekonomik bölgeyi bir bütün olarak kapsayan, kıyıdaş devlete tam egemenlik hakkı veren bölgeler. Dolayısıyla bizim Ege'de adalarla ilgili kıta sahanlığı tartışması yapmadan önce karasularının olup olmayacağı ve olacaksa ne kadar olacağıyla ilgili konuyu netleştirmemiz gerekiyordu. Bunu biz bırakıp Türkiye'nin kıta sahanlığıyla ilgili dış sınırların belirlenmesi çabasına girdik. Bunu önce Kuzey Kıbrıs'la yaptık 2010'da, daha sonra da Libya'yla yaptık. Oysa konu döndü dolaştı yine adalara, ama bu defa Akdeniz'deki Meis Adası ve Meis'in takım adalarıyla, Meis takım adalarına ait olmayan Karaada ve Fener Adası'nda düğümlendi. Yani orada da ada var. Orası da bize çok yakın. Orada da silahlandırma söz konusu. Yani bir anlamda küçük bir Ege yaratılmış oldu Kaş açıklarında. Tabii Yunanistan Cumhurbaşkanı da orayı ziyaret ettiği zaman, gerçi Sayın Akar da cevaben gitti, 1,5-2 kilometre öteden mesaj verdi, ama sonuçta konu geldi, düğümlendi. Adalar, adaların karasuları, adaların deniz alanları, ama bunlardan daha önemlisi adaların silahlandırılması konusunda düğümlenmeye başladı. O nedenle bugün bizim ilan ettiğimiz Navtex'i, ben çok açık söyleyeyim, okuduğum zaman ne anlama geldiğini ben yorumlayamadım. Onu bir defa söyleyeyim. Ve konu uzmanlarıyla görüştüm ne anlama geliyor diye. Şimdi orada silahlanmaya yönelik bir vurgu varsa, yani bunun nereden çıktığını, hani bunun vakti zamanı şu anda mı, bununla ne zaman amaçlandığını ayrıca sorgulamak gerekiyor. Yani hatta sırası mıydı demek bile gerekebilir. Yani
evet,
neden böylesine bir özellikle ön koşulsuz görüşmelere başlanmak üzere olduğu ya da başlanacağı bugünlerde buna ne gerek vardı denebilir. Kaldı ki ben zaten kişisel olarak Oruç Reis'in dönüşünü, gemilerin geri dönüşünü hiçbir şekilde Türkiye'nin verdiği bir taviz olarak da asla değerlendirmedim.
Öyle
muhalefet
mi?
Parti kesinlikle. Muhalefet partileri gibi asla taviz olarak değerlendirmedim. Ama Benim değerlendirmemin ötesinde tüm Yunanistan ve Avrupa Birliği ve NATO bunu taviz olarak algıladı. Çünkü bizim siyasilerin daha önceki verdikleri mesajlar çerçevesinde bunun bal gibi taviz olduğuna yönelik bir genel inanış var. Ben
siz neden inanmıyorsunuz? Yani taviz olduğunu düşünmüyorsunuz peki?
Şimdi Ceyda Hanım, orada ilan edilen NATEX'in sınırlarına bakıldığı zaman zaten o NATEX'in ben başından beri iç politikaya ilan edilmiş bir NATEX olduğunu söyleye geldim. Evet. Yani Yunanistan, Mısır anlaşmasının 28 derece boylamın batısına ilan edilmeyen bir NATEX hiçbir zaman silahlı çatışmaya ya da silahlı bir aşamaya evrilecek bir NATEX olamazdı. Dolayısıyla o zaman hükümete destek veren ana muhalefet ve diğer parti, İyi Parti, dünden beri bunu, bu defa da onlar iç politikaya NATEX ilan ederek
yani evet, aslında yani hiçbir tehdit algısı yaratmayacak bir NATEX'i sahiplenme var ortada diyorsunuz. Sonra da o NATEX geri çekilince Oruç Reis, bu sefer de taviz verdiler diyorlar. Evet, enteresan.
Bir de zaten meclisle ilgili konumumuz bizim gerçekten çok dramatik bir konumda Türkiye meclisle ilgili. Evet. Bunu da hani yanlış anlaşılmasın, açayım. Lütfen. Yunanistan deniz hukuku sözleşmesine taraf bir ülke olarak, bir Avrupa Birliği üyesi olarak meclisle ilgili maksimalist tezlerini gündeme getiriyor. İşte 4000 katı deniz alanı olacağını iddia ediyor, savunuyor. Fakat bunu Mısır Arap Cumhuriyeti gibi yeni Birleşmiş Milletler deniz hukukuna taraf olan bir ülkede kabul etmiyor. Yani bunu dün ya da bir hafta önce değil, 17 seneden beri kabul etmiyor. Evet. Neyse, siz bu kadar deniz alanı yaratamazsınız diyor. Ya bunu Mısır söylüyor. Ve Mısır'la biz bugün hani gayet dost ve müttefik bir ilişkiler içerisinde bile değiliz. Hani yani bizi seviyor ya da taraf tutuyor da diyemeyiz. Dolayısıyla meclise yönelik etrafta NATEX ilan etmek, silahlanmayla ilgili tepki vermek, yani bunlar Türk dış politikasında Yunanistan'a karşı gündeme alınacak, cevap verilecek konular dahi değil.
Yani tenezzül dahi etmemek lazım aslında.
Tekrar ediyorum, yani meclise Türkiye arasındaki karasuları sınırı dahi Yunanistan'ın Ege'de hep üzerinde durduğu ortay hat esasına göre de çizilmedi. Yani yıllar önce Ocak 1932'de biz Meis gibi küçük bir adanın Anadolu gibi büyük bir kara parçasıyla eşit uzaklık ilkesine göre kara sularının olamayacağını ifade ettik. Takım adaların arasından geçen çizgilerde bazı yerlerde bu var ama genel anlamda yok. Dolayısıyla Meis'in kuzeyinde işgal ettiği ya da sahip olduğu karasuları belliyken ve bu adanın güneydeki ucu Anadolu'ya yaklaşık 7,5 kilometre uzaktayken, ki bunun Türkçesi bizim karasularımız içerisinde. Evet. Yani Ege'deki yakın adalardan bir farkı yok. Üstüne üstlük burada bizim bir de İtalyanlarla yaptığımız yürürlükte olan bir anlaşma da var. Şimdi böyle bir yerde biz Yunanistan'a laf yetiştiriyoruz. O nedenle ben son günlerde hep hükümet bu defa da bir meclis zaferi yaratmanın peşinde. Bu da iç politikaya yönelik bir şey olacak. Yani ben bunu Türkiye'nin muhatap olacağı bir soru olarak bile kabul etmiyorum. O nedenle böyle bir ifade kullanıyorum.
Anladım.
Dolayısıyla şimdi ne oldu? 28 derece boylamın batısı Yunanistan-Mısır anlaşması oldu. Oradaki bizi ilgilendiren en önemli sonuç, şunu da söylemiyorum, yine tekrar parantez içinde belirteyim, Mavi Vatan'ın kolu bacağı gitti de demiyorum. Mavi Vatan zaten vatan mıydı değil miydi, onu da ayrıca tartışmıyorum. Ama şunu net olarak söylüyorum, Rodos Adası'nın önemli bir bölümü deniz alanları kazandı bu anlaşmayla. Yani bizim açımızdan temel sorun ya da sıkıntı bu. Bir defa bunu net olarak ifade etmek lazım. Dolayısıyla ön koşulsuz olarak müzakerelere başlanacaksa ya da başlanıyorsa eğer Yunanistan-Mısır anlaşmasını getirecek önümüze çok net. Biz bunun karşısına Libya anlaşmasını ne kadar koyarsak koyalım ki onunla ilgili de akıbetiyle ilgili de ciddi soru işaretleri belirmeye başladı Libya'dan kaynaklanan nedenlerle ya da bizimkilerin müzakere pozisyonları nedeniyle. Dolayısıyla bizim Rodos'un ne kadar deniz alanına sahip olacağı konusu, bakın Girit demiyorum yani artık Girit'in emsal teşkil etmemesini de diliyorum Ege'deki adalara ama Rodos çok önemli. Dolayısıyla bizim müzakere pozisyonumuz Libya sahilleri değil de Meis ve Rodos oldu. Yani şunu söyleyeyim, bu ülke bunu hak etmiyor ve bu ülkede Türkiye'nin deniz alanlarının deniz alanlarıyla ilgili resmi tezlerini bilen ve 50 yıldır savunan çok güçlü insan kaynağı var. Dolayısıyla burada iktidarıyla muhalefetiyle bu Doğu Akdeniz meselesinden iç politikası malzemesi yapılmasına artık birilerinin dur demesi gerekiyor.
Bunu yani burada diyorum, Yunanistan diplomatik olarak bayağı bir el üstünlüğü kazanmış gözüküyor. Sizin anlattıklarınızdan onu çıkartıyorum.
Kurumsal akılla hareket ediyor. Çünkü diplomasi yürütüyor. Çünkü monşerlerini devre dışı bırakmadı. Yani birçok nedeni var. Türkiye'deki gibi Çavuşoğlu başka bir şey, Sayın İletişim Başkanı ya da Sayın Kalın başka bir şey söylemiyor. Gemi çekiliyor. Efendim işte muhalefet taviz deyince birileri çıkıp bakıma aldık demiyor. Yani böyle bir çok seslilik olamaz. Hani çok taraflı diplomasiyi anlarım da diplomaside çok seslilik diye bir şey söz konusu olamaz. Yani bunun bir sözcüsü vardır, bir konuşanı vardır, bir savunmaya çalışanı vardır. Yani şu son 15 günlük süreçte hani bir Türk vatandaşı olarak... ki siz de izleyiciler de genellikle AKP'nin dış politikasına yönelik başından beri hep eleştirisel baktığımı çok iyi bilirler. Yani Hulusi Akar Bey'in yapmaya çalıştıklarının dışında ben ne olup bittiğini gerçekten anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani Hulusi Akar Bey'in Savunma Bakanı'nın da attığı adımların tümü de doğrudur, yerindedir falan onu da söylemek istemiyorum ama bu Navtex olayıyla birlikte, bu Mısır anlaşmasıyla birlikte bir girdaba girdik Doğu Akdeniz'de ve bunun sonuçları gelecek kuşaklara yansıyacak sonuçlar üretecek bu. Haklı olduğumuz bir konuda. Haklı olduğumuz bir konuda halbuki hiçbir şekilde macera aramamak gerekiyordu. Hep söylüyorum, kendi ayağımıza sıkmamamız gerekiyordu en başından beri.
Evet. Peki çok enteresan da bir şey durum da var. Yani Akdeniz Suriye Savaşı ile başlayan süreçte giderek odak haline geldi. Yeni değil tabii bunların hiçbirisi ama geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo hemen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ardından Kıbrıs Rum yönetimine gitti. Ve bir şekilde böyle Rumlar da tabii bu denklemin içerisinde tam da Amerika'nın aslında işte Libya'da, Akdeniz'de bu işlerle çok da ilgilenmediği gibi bir takım iddiaların dile getirildiği, hani Almanya'ya bıraktı diyenler var, AB'ye bıraktı diyenler var. Hem Rumlara silah ambargosu kaldırıldı, hem Türkiye'nin askerlerini geri çekmesi gerektiğini, bölgedeki askeri varlığından derin kaygı duyduklarını dile getirdi Pompeo. Rusya lideri, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arabuluculuktan bahsetti. Ankara hemen reddetti, Rumlarla bizim işimiz olmaz şeklinde. Bir anda böyle bir Kıbrıs adası üzerinde bir de ek olarak Amerika, Rusya, elbette Suriye Savaşı'nın sonuçları bunlar ama rekabeti de var, o da görülür oluyor. Türkiye de bunun arasında. Uluslararası denkleme baktığınız zaman siz ne görüyorsunuz?
Şimdi biz maalesef dış politikanın genel hatlarıyla masaya yatırılması gerektiğini ya da daha büyük resimden bakarak analiz yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zira Kıbrıs konusu ve Yunanistan'la Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi olması, Doğu Akdeniz'de olmaları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz kıta sahanlığıyla ilgili her iki ülkeyle de bir şekilde muhatap olması, Doğu Akdeniz'de Türkiye birdenbire hukuki adım atma gayretine soyulmuşken Kıbrıs'ta tam tersine siyasi adımlar atmaya başlaması. Tabii muhatapların bir araya gelmesini kolaylaştırıcı diğer faktörlere de üzerine ilave ettiğimiz zaman ortaya inanılmaz karmaşık, içinden çıkılamaz bir konu, bir sorun çıkıyor. Yani şunu her zaman en başından beri dikkat etmemiz gereken konu olarak gördüm. Türkiye'nin, yani Anadolu'nun kıta sahanlığı, deniz alanları konusuyla Kıbrıs'ınki birbirinden farklıdır. Birbiriyle ilgisi yoktur, bütünleştirilemez. Hatta Anadolu'nun kıta sahanlığı sınırlarıyla Kıbrıs adasınınki de çakışmaktadır. Dolayısıyla sorunlu bir alan varken bile bunun üzerine tek bir parçaymış gibi konu ele alınırsa, Kıbrıs'ın güneyindeki parseller ve oradaki faaliyetler Türkiye'ye tehdit gibi algılanırsa, o zaman karşı taraf Kıbrıs konusunu ondan ayırıp ele almaya başladığı zaman, bu defa bizim siyasi açıdan ve Birleşmiş Milletler hukuku çerçevesindeki hukuki temeldeki pozisyonumuz açısından sıkıntılar doğuyor. Öncelikle Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri. Yani Fransa egemen bir ülke, bir Avrupa Birliği ülkesi, emperyal arzuları olabilir. Başındaki yönetici Macron'un ergen politikala, ergen bir politikacı olarak düşünebilir. Yani birçok şey söylenebilir. Hı hı. Bu Fransa'nın neden olduğunu bizim sorgulamamızı getirir ama buna karşı koyacak, karşı duracak bir enstrümanımızın olup olmadığına bakmak lazım. Hı hı. Yani siz Libya'da ne arıyorsunuz sorusu sorulduğu zaman bir cevap vermek lazım. Çünkü orası da Fransa'nın arka bahçesi gibi değerlendiriyor. Dolayısıyla burada bir güç ve diplomasiyle birlikte, askeri gücünüzün de tabii iktisadi gücünüzün de bir bütün olarak ancak olması durumunda birilerine dik durabilirsiniz, kafa tutabilirsiniz ve sizin ekonominiz felç, diplomasi kurumlarınızı zaten siz bertaraf etmişsiniz. Hı-hı. Yani gemi dolaştırarak tüm dünyaya askeri güçle meydan okumak bu 21. yüzyılın politikası değil. Bunun böyle olduğunu iddia edenler, bunun böyle olduğunu düşünenler olabilir ama bu Türkiye'yi bir anlamda resmen maceraya sürüklemek anlamına gelir. Amerika Kıbrıs'la işbirliği tesis ediyor. Sınır güvenliği anlaşması imzalanıyor. Rusya Amerika ile Kıbrıs üzerinde rekabet etme sürecinde
lütfen.
Dolayısıyla bizim Kıbrıs konusu gibi bir konuyla da aynı zamanda yüzleşmemiz gereken bir döneme girdik. Evet. Yani Yunanistan, deniz alanları, Kıbrıs, bütün bunlara bakıldığında
Aydın Bey bir su için bir nefes alın. Hakikaten boğazınız kötü galiba. Bir nefes alın, hiç sıkıntı yok. Ben de bu arada özetlerim söylediklerinizi. Kıbrıs konusu da Kıbrıs'ta Lavrov'un barış girişiminin yeniden başlaması gerektiğini falan vurgulaması da herhalde boş yere olmasa gerek. Öylesine bir arabuluculuktan mı bahsetti? Öylesine bir sizce hani nasılsa karşılığının ne geleceğini bilerek yapılmış, kurulmuş cümleler. Bir de Rusya da sanki denklemde ben de varırım diyor. O açıdan da soruyorum.
Tabii yani Rusya burada Kıbrıs üzerindeki etkisini kaybetmemek adına elbette onlara da sempatik görünmek, şirin görünmek ama daha önemlisi Rus sermayesinin özellikle çifte vergilendirme ile ilgili sorunlarını da bu arada bertaraf ettiler. Yani bir işbirliği protokolü, ek protokol imzaladılar.
Evet.
Makaryos ödülü aldı. Dolayısıyla şu anda Kıbrıs üzerinde Fransa'nın, Amerika'nın ve Rusya'nın bir etki paylaşımı ile ilgili ama bir taraftan da sempati ve sanki kolluyormuş gibi, sanki sahip oluyormuş gibi ya da sanki yardımcı oluyormuş gibi bir görünüm içerisine girdiklerini de görüyoruz. Bunu Doğu Akdeniz politikasından ayırmamız gerektiği, yani en başta zaten birleştirmekle hata ettiğimizi, şu anda bu iki konuyu birbirinden nasıl ayıracağız ya da nasıl yapacağız ciddi bir soru işareti. Dolayısıyla acilen ve ivedilikle dış politikanın resetlenmesi gerekiyor. Yani burada düzelme, iyileştirme, hani Mısır'la diplomatik ilişki, İsrail'le, yani bunların bu saatten sonra kurtaracak bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Hani çok karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama siz de söylediniz, eğer Serraj istifa ediyorsa bu muhtemelen yeni bir ortak yönetim kurulduğu için ya da kurulmakta olduğu için böyle bir istifa gelecek. Yoksa UMH Serraj'sız devam edecekse o zaman Libya konusu başka bir boyuta evrilir. Onun sonu da bölünmesiyle biter. Yani nereden bakılırsa bakılsın bir tutarlılık, önceliklendirme ve gerçeklikle dış politika konularında gerçeklikle bağlantıyı tekrar sağlamamız gerekiyor. Yani Suriye'ye hiç girmiyorum. Siz zaten
onu başka bir ara konuşuruz. Vaktimiz çünkü yetmiyor daha doğrusu. Şimdi bile açtım. Çok teşekkür ediyorum. Başka söyleyeceğiniz varsa.
Rica ediyorum. Süremi
açtım ama daha konular derin. Hakikaten Türk dış politikasının başlıklarını diğer başlıklarında bakalım Libya'daki gelişmeleri tekrar konuşmak isterim. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Ceyda.
Sağ olun. Evet, Aydın Sezer'le konuştuk. Hakikaten Akdeniz, Doğu Akdeniz diyoruz ama işin içine Yunanistan komşumuz tabii. Ege'de yıllar var ki sorunlarımız var. Hepsi giriyor. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Nerelerden nerelere geliyoruz? Bu sorulara hep farklı görüşleri de alarak yanıt bulmaya çalışacağız tabii. Tina Karol'dan Ya Vse Yişö Lublu, hala seni seviyorum, hala ben seviyorum ile veda edelim bugün. Size yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşçakalın. Не наговориться с тишиной мне, и не буду жить я как захочется. Что же боги нам напророчили? Мне не надышаться одиночеством. Я все еще как в первый раз, и за любовь твою я отдала бы все на свете, милый мой. Я с тобой каждый миг на земле ведет к тебе. Я все еще люблю, люблю как в первый раз, и за любовь. Любовь.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.